SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 22 Nisan 2022 Cuma. Haftanın son yayınına hoş geldiniz. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz. Ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskini de sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. SBS Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Bugünkü programda Avustralya ve Türkiye siyasetine odaklanıyoruz. Birazdan şimdi iktidarda olan Liberal Parti'yi inceleyeceğiz. Avustralya'nın en uzun süre hizmet eden iki başbakanı bu partiden çıktı. Sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye siyasetine bakacağız. Gündem hayat pahalılığı. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Covid-19 pozitif çıkan İşçi Partisi lideri Anthony Albanese izolasyona girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Mariupol kentinde zafer ilan etti. Ukrayna hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden yalanladı. Türkiye'de 3 aydır elektrik faturasını ödemeyi reddeden Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. İşçi Partisi seçim kampanyasında ağır bir darbe aldı. Muhalefet lideri Anthony Albanese'nin dün yaptırdığı test sonucunda COVID-19 pozitif olduğu belirlendi. Albanese önümüzdeki bir haftayı kampanya gezilerinde değil, evinde izolasyonda geçirecek. Albanese normalde bugün Batı Avustralya'da kampanyasına devam edecekti. İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada parti liderinin kendisini iyi hissettiği, Avustralya'nın alternatif başbakanı olarak çalışmalarını 7 gün süreyle evden sürdüreceği kaydedildi. Albanese, izolasyonda olduğu süre boyunca diğer milletvekillerinin öne çıkarak boşluğu doldurması bekleniyor. İşçi Partisi strateji uzmanı Wayne Swan, İşçi Partisi içinde parti liderinin boşluğunu dolduracak yetenekler olduğunu söyledi.
We've war game for this. It's hardly a surprise given the amount of COVID in the community. We're living with it. We've got a really talented front bench team.
Başbakan Scott Morrison rakibine geçmiş olsun diledi.
Having had COVID myself, you can get pretty crook as I did for a few days. But so I gave him a few tips last night on a text message.
Bir radyoda konuşan Morrison, kendisinin de pozitif çıktığını hatırlattığı ve Albanese'ye dinlenmesi, Panadol'u yanında hazır tutması ve bol bol su içmesini tavsiye etti. Başbakan kampanyanın 12. gününde Brisbane'de olacak. Bugün Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan da yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. McGowan, bir aile ferdinin çarşamba günü pozitif çıktığını, o günden bu yana zaten izolasyonda olduğunu söyledi. McGowan, 28 Nisan'a kadar evde izolasyonda kalacak. Seçim komisyonu bugün seçim pusulalarında Temsilciler Meclisi ve Senato adaylarının sıralamasını belirleyecek kura çekimlerini tamamlıyor. Son 24 saatte New South Wales'te 15.283 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 13 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da ise vaka sayısı 9.439 oldu. Victoria'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 16. New South Wales ve Victoria'da uygulamada olan COVID-19 kısıtlamalarının çoğunluğu bu akşam kaldırılıyor. Her iki eyalette de pozitif vakaların yakın temaslılarının 7 gün süreyle izolasyonda kalması uygulamasına son verilecek. Bunun yerine günlük hızlı antijen testi yaptırma, maske takma ve diğer tedbirler uygulanacak. Victoria'da, okullarda, çocuk bakım merkezlerinde, dükkan, mağaza, kafe ve restoranlarda maske takma zorunluluğu kalkıyor. Toplu taşıma araçları, havaalanları ve sağlık tesislerinde, yaşlı bakım merkezleriyle cezaevlerinde maske takma zorunluluğu sürecek. Aşı ekonomisine de son verilecek. Artık kimseden bir mekana girerken aşı belgesi göstermesi istenmeyecek veya girişte QR kodu yaptırması gerekmeyecek. Kural değişiklikleri New South Wales'te bu akşam 6'da, Victoria'da gece yarısı yürürlüğe girecek. Öte yandan Victoria'da pandemi döneminin günlük basın toplantılarının en bilinen yüzü, pandemi lojistik sorumlusu Jaron Weimer, ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Avustralya Restoran ve Catering Sektörü Derneği, lokantaların içinde bulunduğu eleman sıkıntısını giderecek bir çare önerdi. Dernek Başkanı Wes Lambert, yabancı öğrencilere ucuz uçak bileti sağlanarak bu öğrencilerin bir an önce Avustralya'ya gelmelerinin sağlanmasını istedi. Restoranların eleman sıkıntısı nedeniyle çalışma saatlerini azalttığı bildiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çok çetin bir savaşın sürdüğü Mariupol kentinde zafer ilan etti. Putin, kentin özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Putin, yüzlerce sivil ve savaşçının sığındığı demir-çelik fabrikasının çevresine barikat kurulması emri de verdi. Ukrayna hükümeti Putin'in çatışmadan kaçındığını, son direnişi yenecek gücü olmadığını ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da Putin'in iddiasını destekleyecek kanıt olmadığını söyledi.
Questionable whether he does control Mariupol. One thing for sure we know about Mariupol. He should allow humanitarian corridors.
Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri malzeme gönderileceğini de açıkladı. Bu ülke geçen hafta da aynı miktarda askeri yardım göndermişti. İngiltere Parlamentosu Başbakan Boris Johnson hakkında pandemi yasaklarının çiğnenmesi konusunda parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığı soruşturması yapacak. Yasakların en yoğun olduğu İngiltere halkının evlerine kapandığı günlerde Başbakanlıkta eğlence partileri düzenlendiği ileri sürülmüştü. Başbakan parlamentoda ofisinin bütün kurallara uyduğunu söylemişti. Ancak konuya ilişkin hazırlanan rapor başbakanı yalanlıyor. Dün parlamentodaki oturumda milletvekilleri Johnson'a istifa etmesi çağrısı yaptı. Verilen önergede başbakan hakkında imtiyaz komitesinde soruşturma yürütülmesi de yer aldı. Boris Johnson, parlamentoya yalan açıklama yapmadığını, hükümetinin koyduğu kuralları çiğnediğinin farkında olmadığını söyledi. Afganistan'da çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan iki patlamayı IŞİD üstlendi. Kuzeydeki Mazar-ı Şerif kentinde Şiilerin gittiği bir camide patlayan bomba, 11 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kunduz kentindeki patlamada da 11 kişi öldü. Portekiz Başsavcılığı, 2007 yılında ailesiyle Portekiz'de tatildeyken ortadan kaybolan 3 yaşındaki İngiliz Madeleine McCann olayıyla ilgili olarak bir kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. Çocuğu öldürdüğü düşünülen Alman, Almanya'da bir başka suçtan cezaevinde bulunuyor. 2 yıl önce Alman polisi, hapiste bulunan kişinin çocuğu kaçırarak öldürmüş olabileceğini açıklamıştı. Çocuktan bir daha haber alınamadı. İngiltere Kraliçesi'nin doğum günü şerefine Londra'da top atışları yapıldı. Kraliçe Elizabeth, 96. doğum gününü ülkenin doğusundaki Sandringham Malikanesi'nde kutladı. Elizabeth, bu yıl tahta çıkışının 70. yılını da kutluyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği faturaları ödemediği için kesildi. Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan %127 zamdan sonra Türkiye'de 4 milyona yakın hanenin faturaları ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini, zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece lüks lambası ışığında yaptığı açıklamasında, kişisel eyleminin halkın adaletsiz düzene karşı yükselttiği ses olduğunu söyledi.
Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. 2021 yılında 3.449.344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu, 4 milyon. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır.
Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener durumdan en çok Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım'ın olumsuz etkileneceğini, Kılıçdaroğlu kabul ederse faturayı ödeyebileceğini kaydetti. Selvi Kılıçdaroğlu ise gazetecilere şu açıklamayı yaptı.
Biz zaten hani ödenmeyecek durumda değildik. Ama 4 milyon aile var elektriği kesilen. Onlarla biraz dayanışma içinde olalım dedik.
Bazı komşuları da evlerinde mum ışığında oturarak Kılıçdaroğlu ailesine destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayında faturasını ödeyemeyeceği açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemezse atılacak adım bellidir diye yanıt vermiş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de MHP teşkilatlarına Kılıçdaroğlu'na kandil göndermeleri talimatı vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri bayram tatilinde özellikle öğrencilerin memleketlerine gidebilmesi için askıda bilet yardım kampanyası da başlattı. Taşımacılar Derneği Başkanı yükselen bilet fiyatları nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının durumunun pandemi döneminden daha kötü olduğunu söyledi. İşletmeci şirkete 45 bin günlük araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'ndeki trafik artışını sağlamak için köprünün hemen yanındaki feribotun fiyatının artırıldığı bildiriliyor. Köprüden günde geçen araç sayısı 6 bin civarında. Çanakkale Valiliği feribot araç fiyatını 95 liradan 133 liraya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay köprünün açılışında geçiş ücretini açıklarken rakamın sonuna cık ekini de eklemişti.
Geçişler 200 liracık.
Bölgenin muhalefet milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz kararı şöyle eleştirdi.
Araç geçiş garanti sayısını tutturmak için Türkiye'deki tüm otomobillerin 15 kez Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi gerekiyor. İşte bunun neredeyse imkansız olduğunu bilen AK Parti, vatandaşlarımız feribotla karşıya geçmesin diye zam yaptı.
Elazığ'da Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi ihalesini Ensar Vakfı yönetiminde de olan Halil Babacı'nın şirketi kazandı. İhaleden 3 gün önce şirkete Cengiz Holding yönetim kurulu üyesi Şeref Cengiz'in de ortak olduğu belirlendi. Bölgedeki maden rezervinin piyasa değerinin 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Adı geçen şirket ve kişiler iktidara yakınlığıyla biliniyor. Muhalefetin beşli çete olarak adlandırdığı şirketler arasında Cengiz Holding de bulunuyor. Türkiye'de son 24 saatte 3.354 yeni COVID-19 vakası belirlendi. 17 kişi hayatını kaybetti. Rakam uzun zamandan bu yana belirlenen en düşük vaka rakamı. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 10 lira 83 kuruş, 73 Amerikan ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumu da şöyle. Perth güneşli 28, Adelaide parçalı bulutlu 21, Melbourne parçalı bulutlu 18, Hobart parçalı bulutlu 27, Canberra parçalı bulutlu 18, Sydney hafif yağışlı 22, Brisbane ara sıra yağışlı 27 ve Darwin güneşli 35 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyoruz. Birazdan şimdi iktidarda olan Liberal Parti'nin geçmişini inceleyeceğiz. Sonra da Yavuz Doğan'la Türkiye siyasetine bakacağız. Ekonomik kriz odak noktamız. Yarın Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılı. Pazartesi de Anzak günü. Pazartesi günkü yayınımızda tarihçi Vecihi Başarı'nı stüdyomuzda konuk edeceğiz ve günün özellikle Avustralyalı Türk toplumu için önemini inceleyeceğiz. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce haberler, haber bülteninde biraz bahsettiğimiz yakın temas kuralları hakkında biraz daha detay vermek istiyorum. New South Wales, Victoria ve Avustralya başkent bölgesinde yakın temas kuralları bugün ve önümüzdeki günlerde esneyecek. Ayrıca bugün Queensland yetkililer de yakın temas kurallarının güncelleneceğini açıkladı. Queensland'de gelecek perşembe yani 28 Nisan akşam saat 18'den itibaren COVID-19 pozitif vakalarıyla yakın temasta olanların 7 gün karantinaya girmesi gerekmeyecek. Yakın teması olanların 7 gün boyunca kapalı ortamlarda maske kullanmaları gerekiyor ancak 2 günde bir test olmaları ve işverenlerine durumu bildirmeleri gerekiyor. Bu kurallar sadece semptom göstermeyen yakın temaslar için geçerli. Semptom gösteriyorsanız 7 gün tecritte kalmanız gerekiyor. Avustralya başkent bölgesinde de yakın temaslar için tecrit kuralı gelecek çarşamba yani 27 Nisan'dan itibaren kalkıyor. Kurallar New South Wales'dekilerle aynı. New South Wales eyaletinde de yeni kurallar bugün 18'den itibaren devreye girecek. New South Wales'daki kurallar şöyle. Yakın temasta olanların her gün RAT testi olmaları ve ev dışında kapalı ortamlarda maske kullanmaları koşuluyla tecritte kalması gerekmeyecek. Yakın temasları mümkünse evden çalışması isteniyor. İşe gitmeleri durumunda kurumu uyarmaları ve hastane ve yaşlı bakım evlerine uzak durmaları gerekecek. Yurt dışından gelen aşı olmamış kişiler 30 Nisan'dan sonra New South Wales'da otel karantinası sürecinden geçmek zorunda değil. Kaldırılan bir başka kuralda New South Wales'da kilit sektörlere getirilen aşı olma zorunluluğu, COVID-19 pozitif olanların bir haftalık tecrit kuralında bir değişiklik yok. Victoria'da ise bu gece 23.59'dan itibaren yani gece yarısından itibaren geçerli kurallar şöyle. İşletmelere girerken çift doz aşılı olmanız veya aşı sertifikanızı göstermenize artık gerek kalmayacak. İşletmelere girerken Services Victoria uygulamasıyla kaydolmanız da gerekmiyor. İşletmelerinde gelenlerin kaydını tutması gerekmeyecek. Kreşlerde, ilkokullarda, perakende, satış mağazalarında veya etkinliklerde yüz maskesi kullanmak zorunlu değil. Bu gece yarısından sonra. Yakın temaslar maske kullanmaları ve hassas yerleri, hastane ve yaşlı bakım evleri gibi gitmemeleri koşuluyla artık bir hafta tecritte kalmak zorunda değil. COVID-19 olup iyileşenler 12 hafta boyunca test veya karantina kurallarına da tabi olmayacak. Hastane ziyaretlerine getirilen kısıtlamalar maske dışında kalkıyor ve yurt dışından gelen ve semptom göstermeyenlerin PCR veya RAT testi olmaları önerilecek ancak zorunlu tutulmayacak. Pandemi dolayısıyla getirilen kurallar yavaş yavaş esniyor. Uzmanlar bu kuralların esnemesi yüzünden, en azından yakın temas kurallarının esnemesi yüzünden önümüzdeki günlerde ve haftalarda vaka sayılarının biraz artacağını öngörüyor. Bunu da haber verelim. Şimdi sizden gelen bazı mesajlara değinmek istiyorum. Mahmut Bey'in mesajı şöyle: sıkıntılar şükürsüzlüğe sürüklerse felaketimiz o zaman başlar. Allah aşkına bu ne demek? Bir cumhurbaşkanı nasıl böyle bir cümle kurabilir? Hani biz diğer ülkelerden çok daha iyiydik. İnsanlar kuru ekmek daha yeseler hiç şikayet etmeyip Allah'a şükür edecekler, öyle mi? Allah Türkiye'de yaşayanların yardımcısı olsun. Herkese iyi hafta sonları demiş Mahmut Bey. Balıklar yemle, hayvanlar ot ve leşle, insanlar dinle aldatılır. Yalan diyen varsa yalan desin. Ayda 4 kişilik bir ailenin 3 ya da 4 kilo et ihtiyacını hesaplayamayan ekonomi uzmanımız, sözüm ona dünya lideri Erdoğan, günde 5000 aracın geçtiği köprüye 45.000 araç garantisi vermiş. Ver mehteri ver diyor Hacı Tokdemir Bey. Dünden gelen bazı mesajları okuyamamıştım. Necdet Çimenli Bey Avustralya siyasetiyle ilgili mesaj atmış. Bu dönemde özellikle Avustralya siyasetine önem vermek daha iyi olabilir. Bizim doğrudan hayatımızı etkileyecek konular Avustralya siyaseti ve federal seçimler 21 Mayıs'ta yapılacak. Ona 21 Mayıs'a kadar özellikle Avustralya siyasetine odaklanacağız. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: Morrison amca yaptığı hatalar için vatandaşından ne kadar özür dilese dilesin, siyasi yaşantısı son bulacak gibi görünüyor 21 Mayıs'ta diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, Liberal Parti Avustralya'nın en güçlü iki partisinden biri ve son çeyrek yüzyılda ülkeyi en fazla yöneten parti. Avustralya'da Liberal Parti deyince ilk akla Sir Robert Menzies gelir. Avustralya siyasi tarihine en güçlü damgayı vuran politikacılardan biri. Liberal Parti'nin kurucularından olan Menzies ayrıca ülkenin en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçisi. Seçim kampanyası süresince birçok Liberal Parti adayının Menzies'den bahsetmesi sürpriz olmaz.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion of Poland.
Başbakan Menzies, Avustralya halkına yaptığı açıklamada Almanya'nın Polonya'ya saldırması yüzünden Büyük Britanya'nın Almanya'ya savaş ilan ettiğini ve dolayısıyla Avustralya'nın da savaş halinde olduğunu açıklıyor. Bu Avustralya için İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıydı. 20 Aralık 1894'te Victoria'nın Jeparit bölgesinde doğan Sir Robert Gordon Menzies, 1939'dan 41'e kadar ve sonra da 1949'dan 1966'ya kadar toplam 18 yıl 5 ay başbakanlık yaptı ülkede. İlk seferinde şu anda olmayan United Australia Parti'nin lideriydi. 1944'te Liberal Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Menzies aynı zamanda 1901 tarihli göç sınırlama yasasının yılmaz savunucusuydu. Şimdi bu yasayı Beyaz Avustralya politikası olarak biliyoruz.
As long as we possibly can, we ought to aim at having a homogeneous population. I don't want to see reproduced in Australia the kind of problem they have in South.
Elimizden geldiği kadar uzun süre nüfusu homojen tutmayı hedeflememiz lazım. Şu anda Amerika veya Güney Afrika'da yaşanan ve Büyük Britanya'da da yavaş yavaş oluşan sıkıntıyı burada yaşamak istemem. Bence bu son derece iyi bir politika ve bizim için çok değerli diyor. Liberal Parti'nin tarihinde öne çıkan bir başka lider de Malcolm Fraser. 1975'ten 1983'e kadar başbakanlık yaptı. Avustralya siyasi tarihinin en tartışmalı olaylarından birinde yer aldı. Muhalefet lideri olarak İşçi Partisi'nden başbakan Gough Whitlam'ın federal bütçesinin Ekim ve Kasım 1975'te Senato'da veto edilmesini sağladı. Bunun üzerine Genel Vali Sir John Kerr, Whitlam'a verdiği başbakanlık görevini feshetti ve yerine geçici olarak Fraser'ı atadı.
There will now be an election as the Constitution requires. The great defense of our democracy is that
Fraser, anayasal sürecin devreye girdiğini ve seçimlerin olacağını, demokrasinin gücünü anayasadan aldığını söylüyor. Avustralya halkı son sözü sandıkta söyleyecek diye konuşuyor. Avustralya halkı o dönemde büyük bir farkla Fraser'ın Liberal Partisi'ne destek verdi. Fraser günümüzde para politikasında muhafazakar ancak sosyal olarak son derece ilerici bir lider olarak görülüyor. İşçi Partisi'nin başlattığı aile mahkemesi reformunu devam ettirdi. Büyük Bariyer Resifi'nin bir kısmını koruma amaçlı deniz parkı ilan etti. Hatta Special Broadcasting Service'i yani SBS'i kurdu. Avustralya'nın başbakanı olarak ikinci en uzun süre görev yapan siyasetçi de bir liberal partili. 1996'dan 2007'ye kadar başbakan olarak görev yapan John Howard, Port Arthur katliamı sonrası katı silah yasaları getirdi. Aborjin ve Torres Boğazı Adalılar Komisyonu'nu kaldırdı ve sığınma talep edenler için sınır ötesi merkezler kurdu.
It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people.
Bu ulusun cömert ve açık yürekli olduğunu söyleyen Howard, Kanada'dan sonra dünyada kişi başı en fazla mülteci kabul eden ülkesiyiz diye konuşuyor. 140 ülkeden insan kabul etmekle gurur duyuyoruz ancak bu ülkeye kimin, nasıl gireceğine de biz karar vereceğiz diye konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan savaşlarına da Avustralya'nın katılmasına Howard hükümeti karar verdi. Howard'ın 11 yıllık başbakanlığının sona ermesi Avustralya siyasetine şekil veren iki büyük parti içinde dengelerin şaşmasına neden oldu. 2007'de İşçi Partisi'nden Kevin Rudd'ın Howard dönemini sona erdirmesi aynı zamanda iki parti içinde istikrarın sonu oldu. Eylül 2013'te Tony Abbott liberallere tekrar iktidara taşıdı.
In 3 years time, the carbon tax will be gone. The boats will be stopped.
Tony Abbott, 3 yıl içinde karbon vergisi gidecek. Tekneler duracak, bütçe fazla vermeye başlayacak ve 21. yüzyıla yakışan yollar da yapılmaya başlanacak diye konuşuyor. Ancak Abbott, lider olarak 3 yıl sonrasını göremedi. parti içinde çıkan bir isyanla alaşağı edildi. Seçimleri kazanan başbakan hem başbakanlıktan hem de parti liderliğinden oldu. Eylül 2015'te Abbott'ı deviren Malcolm Turnbull da kendisi Ağustos 2018'de saf dışı kaldı.
Australians will be just dumbstruck and so appalled by the conduct of the last week. To imagine.
Avustralyalılar son bir haftada olanlar yüzünden şok olup dehşete kapılacak. Hükümetin bu zarar verici eylem yüzünden sallantıya girmesini vefasızlık olarak tanımlamak doğru olur diyor. O dönemde İçişleri Bakanı olan Peter Dutton tarafından başlatılan isyanda Turnbull, Peter Dutton'ı egale etti ancak şu anda başbakan olan Scott Morrison'a karşı geri çekilmeyi tercih etti. Morrison da Dutton'ı egale ederek başbakan oldu. 2007'den beri Avustralya'yı yöneten 7. başbakan.
If you have a go in this country, you'll get a go. There's a fair go.
Morrison, Avustralya'da adaletin herkesin payına düşeni alması anlamına gelen fair go anlayışından geldiğini söylüyor. 2019'daki federal seçimlerde de Morrison anketlerde aksi belirtilmesine rağmen partisini tekrar iktidara taşıdı. Seçmen İşçi Partisi lideri Bill Shorten'ı ısınamadı ve beklentilerin aksine Morrison'la devam etme kararı aldı.
I have always believed in miracles. And tonight we've been delivered another one.
Seçim gecesi yaptığı zafer konuşmasında her zaman mucizelere inandığını söyleyen Morrison bu akşam da mucize oldu diyor. Sydney Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinden uzman doktor Peter Chen, Liberal Parti'nin Avustralya toplumuna damgasını vuran ve 20. yüzyılın başına kadar giden birkaç farklı akımın ilginç bir kombinasyonu olduğunu söylüyor.
The Liberal Party has this tradition that on certain issues, individual MPs can vote on their conscience and don't have to follow a party position.
Bazı konularda Liberal Parti milletvekillerinin vicdanlarına göre oy verdiklerini, liderlerin söylediklerine uymadıklarını ve bunun bir parti geleneği olduğunu söylüyor. Parti içi farklılıkları böyle yönettiklerini ancak sosyal muhafazakarlarla ılımlar arasındaki tansiyonun gittikçe arttığını söylüyor. Bu yüzden de örnek olarak iklim konusunda normalde Liberal Parti'den aday olacak Zali Stegall gibi adayların bağımsız olarak seçimlere girdiklerini söylüyor. Bazı bağımsızların normalde Liberal Parti'den aday olmalarının bekleneceğini ancak iklim değişikliği gibi konularda parti içinde çözüm bulunamadığı anlamına geldiğini söylüyor. Chen, partinin kuruluşundan beri liberallerin birçok konuda bölündüğünü, bu yüzden de mevcut parti içi kutuplaşmaların büyük bir sorun olarak görülmediğini belirtiyor. Sayın dinleyiciler, Avustralya siyasetinden devam edecek olursak New South Wales'da bir siyasi kriz var. Bağımsız milletvekili New South Wales hükümetine dışarıdan destek veren bir bağımsız milletvekili New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet'in trans atletler hakkında söyledikleri yüzünden isyan çıkardı. Biraz eğer sözünü geri almaması durumunda desteğini çekeceğini söyledi ve New South Wales hükümeti o bağımsız milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. Hükümeti devam ettirebilmesi için, meclisten yasalar geçirebilmesi için. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya'da kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi programına geçmeden önce sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Uykusuz Dergisi, Türkiye'de çıkan bir mizah dergisi. Erdoğan'ın hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz sözlerine gönderme yaparak, sadece Mart ayında iflas eden esnaf sayısı 10.226 oldu kapağına notunu düştü diyor. Çok yalandan kim zarar görmüş demiş bu dinleyicimiz. Bayağı bir mesaj geliyor. Mahmut Bey, feribotun fiyatını arttırmak daha neler, vatandaşa çile çektirmek için yapmayacakları şey yok. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun demiş bu dinleyicimiz. Ali Deroğlu'muzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiş, su ve internet ve vergilerini de ödeme, yap bir kabadayılık da görelim demiş bu dinleyicimiz de. Necdet Çimenli Bey, bir ülkede başbakanına yasaklara uymadığı için ceza kesebiliyorsa o ülkede demokrasinin iyi çalıştığını gösterir diyor Necdet Bey. İngiltere'de başbakan Boris Johnson'a Covid-19 kurallarına uymadığı için kesilen ceza hakkında yorumda bulunmuş bu dinleyicimiz de. Yenişehir'li Rumuzlu dinleyicimizin mesajı da şöyle. Türkiye'de sığınmacı ve mülteci sorunu yoktur ama bu Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin yardımsever gerçeğini gölgelemek, ülkeyi bir kaosa sürüklemek için çaba sarf edip kullanmak isteyen iç ve dış şer odakları vardır demiş bu dinleyicimiz de. Sayın dinleyiciler, şimdi Yavuz Doğan'la Türkiye gündemine dönmek istiyorum. Bu haftaki Türkiye gündemi programında odak noktamız ekonomik krizdi. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Bir hafta elektriksiz kalacak Kılıçdaroğlu. Ne amaçlıyor bu hareketiyle?
Yılbaşında olağanüstü zam yapılmıştı elektrik fiyatlarına. %127'ye varan oranlarda ve büyük tepki oluşturmuştu. Muhalefet de buna çok sert tepki göstermişti. En sert tepkiyi gösteren isimlerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sonrasında Kılıçdaroğlu protestosunu devam ettirdi ve elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturaları ödemeyeceğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı 70'in üzerinde ve emekli. Bu şartlarda faturasını ödeyemeyenlere biraz daha müsamahakar davranıyor elektrik şirketleri. Sanıyorum 2 ya da 3 fatura ödemeyince de Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi. Karanlıkta bir yayın yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Niye böyle bir girişim içinde bulunduğunu söyledi. Ve dünyada aslında dünyada ciddi bir gelir dağılımı sıkıntısı yaşandığını, bunun Türkiye'de de görüldüğünü, belli bazı büyük iş adamlarının desteklendiğini, onların servetlerine servet kattığını ama fakirlerin de gitgide daha da fakirleştiğini söyledi. Türkiye'de 4 milyon insanın elektrik faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesik olduğunu tekrar etti. Buna vurgu yaptı ve onların ne yaşadığını bütün Türkiye'nin gündemine getirmek için ben böyle bir karar aldım. Bu bir eylem değildir, bir itaatsizlik eylemi de değildir, bu bir direniştir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğim gibi dünyadan da örnekler verdi. İşte 26 zenginin gelirlerinin dünyanın yaklaşık %50'sinin gelirlerine eşit olduğunu aktardı. Ve o gelirlerin bir bölümünün dünyadaki fakirler için harcanması halinde daha ciddi bir ferahlık yaşanabileceğini söyledi ve dünyadaki bütün demokratları dayanışmaya çağırdı. Neoliberalizm artık bitmiştir dedi Kılıçdaroğlu. Bu sistemin böyle devam etme şansı yok dedi. Yani bir yandan global bir mesaj verme gayreti içindeydi. Diğer taraftan Türkiye'de yaşanan büyük ekonomik sıkıntı, bu sıkıntıya rağmen dar gelirlilerin şikayetlerinin hükümet tarafından görmezden gelinmesi gibi başlıklarda da hükümete yönelik eleştiriler yaptı. Peki ne kadar sürecek? Eşiyle birlikte karanlıkta verdi bu röportajı. Bir lüküs vardı aydınlatan ortamı. Bir hafta daha bu direnişe devam edeceğini söyledi. Ve bir hafta boyunca da elektriği kesilen bir takım aileleri de ziyaret edecek. Amacı neydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Bu elektrikte yaşanan fahiş fiyat artışını, aynı zamanda elektrik faturalarının ödenmesinde yaşanan sıkıntıları gündeme taşımaktı. Taşıdı mı? Evet, taşıdı. Elektriklerin kesilmesiyle beraber gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ve verdiği mesajlar konuşuldu. Bunun bir hafta daha böyle devam etmesi sürpriz olmayacak. İktidar kanadındaysa verilen tepkiler genelde işte lüks otellerde kalıyor ama elektrik faturasını ödemiyor. Ödemezse tabii ki kesilir gibi tepkilerdi. Bunun dışında ciddi bir tepki de olmadı. Zaten yöneticilerden, iktidar yöneticilerinden bir tepki de gelmedi.
CHP liderinin altını çizmek istediği en önemli mesaj herhalde hayat pahalılığı. Artan hayat pahalılığı, elektrik dışında kira ve ev fiyatları da zirveye çıkmış durumda. Ekonomi son dönemde nasıl Türkiye'de acaba?
Ekonomi kritik başlık Türkiye'de çok uzun zamandır. Yapılan anketlerde de hemen hemen Türkiye'nin tek gündem maddesi. İki kişi bir araya geldiğinde konuştuğu tek gündem var. Pahalılık, enflasyon. Bu tabii farklı alanlarda çok da ciddi sıkıntı yaratıyor. Son dönemde Türkiye'deki en zorlu alanlardan birisi barınma. Öğrencilerin pandemi bittikten sonra üniversitelerine gitmeleriyle beraber Türkiye bu meseleyi konuşmaya başladı. Kiralardaki ciddi artışları. O artışlar hiç durmadı geçen Eylül'den bu yana. Sürekli kiralarda artış söz konusu. Özellikle büyük şehirlerde artık kiralara yetişmek pek mümkün değil. Sadece kiralar değil, ev fiyatlarında da inanılmaz bir artış var. Dünya sıralamasında Türkiye neredeyse lider bu konuda. Türkiye'deki şehirler, İstanbul'da, İzmir'de konut fiyatları enflasyonun da çok üzerinde artmış vaziyette. Bu tabii konuta erişimi zorlaştıran da bir husus ve son dönemde en çok tartışılan konu başlıklarından birisi. Niye böyle oldu sorusunun yanıtını ekonomistler şöyle veriyorlar. Türkiye enflasyonun altında bir faiz uyguluyor bankalarda. Kur korumalı mevduat var ama aynı zamanda kurun yükselmemesi için de Merkez Bankası'nın müdahalesi var. Yani enflasyon kadar parasının değerlenmesini sağlayamıyor tasarruf sahipleri. Bu şartlarda da farklı alanlara yöneliyorlar. Bunlardan birisi borsa, bir diğeri de gayrimenkul. Gayrimenkule bu kadar yönelme olunca da fiyatlar yukarıya çıkıyor. Bir de inşaat fiyatlarında inanılmaz bir artış, enflasyon çok yüksekti. Bu nedenle orada konut üretiminin de azaldığı belirtiliyor ve bu şartlarda da yani arz da azaldı, talep fazlalaştı ve fiyatlar da hiç görülmemiş bir biçimde yukarıya çıkmış vaziyette. Bir başka neden de Türkiye'ye gelen yabancılar ve yabancılara gayrimenkul aldıklarında vatandaşlık verilmesi. Bunun da piyasaları olumsuz yönde etkilediği ve Türk vatandaşlarının hem kiralamada hem de ev alırken yabancılarla rekabet etmek zorunda kalmaları sorun olarak gösteriliyor. Ve kazançlar karşılaştırıldığında da Türkiye'de yerel parayla kazanç var. Diğer tarafta dolarla ya da kendi ülkelerinin paralarıyla. Bu nedenle rekabet etme şansı da yok. Hükümet de bunun biraz farkına vardı ve 250 bin dolar olan vatandaşlık için geçerli ev alma limitini 400 bin dolara çıkarttı. Buna belki ilginin de, buna gösterilen ilginin de belki bu kararda etkisi var. Tam bu konular konuşulurken artık yabancılara konut satışının kısıtlanması gerekli denilirken enteresan bir bilgi de ortaya çıktı. Daha doğrusu resmi gazetede bir karar yayınlandı. Hükümetin yabancılara satış konusunda ısrarlı olduğunu anlıyoruz bu karardan. Türkiye'deki bir takım gayrimenkul pazarlamacılarının yurt dışında gayrimenkul pazarlarken karşı karşıya kalacakları maliyetin büyük bölümünü devlet karşılayacak hükümetin aldığı yeni kararla. Yani daha çok yabancının Türkiye'ye gelmesini, daha çok konut gayrimenkul almasını hedefliyor hükümet. Ama tabii bu çıkmazdan nasıl kurtulunacak gerçekten kimse bilmiyor. Bu kadar yükselen kiraları kim nasıl karşılayacak? İnsanların gelirleri bu kadar artmıyor. Gayrimenkule satın alma bazında ulaşmak hemen hemen imkansız hale geldi. En düşük ortalama bir evin fiyatı İstanbul'da 1 milyon 600 bin lira olarak gösteriliyor. Bunun için kredi çektiğinizde 20 bin liranın üzerinde bir taksit ödemeniz lazım. Gelirinizin 30-40 bin lira, 45 bin lira olması lazım. Asgari ücret 4500 lira. Bütün bunlar gayrimenkule ulaşımın, konuta ulaşımın imkansızlığını ortaya koyuyor. Ve bu mesele gitgide daha üst sıralarda Türkiye'de tartışılmaya başlandı.
Muhalefet partileri bir araya gelmeye devam ediyor altılı masada. Ancak son zamanlarda bu masanın bölünmesi gündemde. Muhalefet önümüzdeki dönemde bir arada kalmaya devam edebilecek mi Cumhur İttifakı karşısında sizce Yavuz Bey?
Muhalefet partileri tekrar buluşacaklar. Zaten her ay buluşacaklarını söylemişlerdi. O buluşmalardan birisine de bu kez Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal ev sahipliği yapacak. Tam bu buluşmadan önce aslında krizi yaratan da isimdi Gültekin Uysal. Geçmişte AK Parti'de görev yapmış olan isimlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olamayacağına ilişkin bir tweet attı durup dururken. Tabii bunu hem Davutoğlu hem Ali Babacan üstüne aldı. Çünkü o masada iki eski AK Partili var. İki eski AK Partili ama şimdi farklı partilerin genel başkanları. Buna ilişkin açıklamalar da yapıldı. Yani bu amaca hizmet etmiyor, biz bunu masada konuşabiliriz gibi. Bir soğuk rüzgarlar esti altılı masada. Önümüzdeki günlerde toplanacaklar ve muhtemelen bu yaklaşım bu masada da gündeme gelecek. Altılı masada neler konuşulacağı şimdi kendi aralarında müzakere ediliyor ama önümüzdeki dönemde herhalde konuşulması beklenen önemli başlıklardan birisi ekonomi olacak. Bir de geçiş dönemi üzerinde durulması konusunda hem Babacan hem Davutoğlu'nun bir takım önerileri var. Yani Cumhurbaşkanlığı kazanıldıktan sonra parlamenter sisteme geçeceğiz diyor muhalefet biliyor. Ama bu nasıl olacak? Bunun adım adım planlanması gerektiğini savunuyor hem Davutoğlu hem Ali Babacan. Ve bu meselelerin de yapılacak olan toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Artık aday isimleri üzerine çok fazla tartışma yapılmıyor. Ümit Özdağ yine Mansur Yavaş bizim adayımız diyerek bu aday tartışmasını bir alevlendirmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir CHP'nin adının ortaya atılmasından rahatsız olmayız diyerek bu yüksek tansiyonu biraz yatıştırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü adayı gibi görünüyor. Ama birçok çevrede hem Mansur Yavaş'ı hem de Ekrem İmamoğlu'nu bu yarışın bir parçası olarak görüyor. Yani sürecin sonunda seçimler yaklaştığında muhtemelen bir anket yapılacak ve o ankette en çok oy alan kimse onun adaylığı söz konusu olacak diye bir beklenti de var. Masada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tereddütle yaklaşan isimler var. Bu arada tabii Millet İttifakı altılı olarak mı seçime gidecek yoksa üçüncü bir ittifak mı doğacak? Bundanki Temel Karamollaoğlu bu konuda bir açıklama yapmıştı. Bu da masanın çevresindeki isimleri, siyasi partileri hareketlendiren bir açıklamaydı. Üçüncü ittifak da denklem dışı değil diye. Bu üçüncü ittifak Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi gibi algılandı. Diğer partiler de bunun denklem dışı olmayacağını söylediler. Yeni yasa, çıkartılan seçim yasası çerçevesinde bir takım yaratıcı adımların atılacağını Cumhuriyet Halk Partisi açıkladı. Yani hala birçok bilinmez var. Seçimler yaklaşıyor ama çıkarılan yeni yasa da biraz hesapları bozdu, özellikle muhalefette. Önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceklerini konuşmak için bir kez daha bir araya geliyorlar ama bu buluşmada da bir netlik oluşması pek beklenmiyor. Seçimler biraz daha yaklaştığında, tarihi belli olduğunda eğer erken olacaksa, eğer Haziran 2023'te olacaksa 2023'ün başlarında hem adaylık hem de ittifak konusunda daha net gelişmeler olmasını beklemek daha doğru olabilir.
Sayın dinleyiciler, bu haftaki Türkiye gündemi programına programın zaman kısıtlamaları yüzünden biraz kısmak durumda kaldık. Ancak tamamını internette yayınlayacağız ve podcast olarak yayınlayacağız. Bunu da söylemek istedim. Yavuz Oğan'la, gazeteci Yavuz Oğan'la Suriyeli sığınmacılar üzerinden devam eden tartışma hakkında da konuştuk. Mülakatın tamamını biraz sonra web sitemizden veya SBS radyo uygulamasından dinleyebileceksiniz.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Mustafa Bey'in mesajı şöyle: Türkiye'de 4 kişilik asgari ücretli bir aile yıllık maaşının 3 aylık kazancını elektrik faturasını ödüyor. Ekonominin kitabını yazan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet bahçesi yapacağız, vatandaşlarımız yatsınlar, yuvarlansınlar dedi. Bence de Türkiye'ye gidince millet bahçesine gitmek lazım demiş. Ve Avustralya siyasetiyle ilgili de Scott Morrison tekrar başbakan seçilirse yine mucize oldu diyecek ama nedense seçmenler bir türlü bu mucizeyi göremiyor demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, bu arada önemli bir karar var. Otel rezervasyon sitesi Trivago. Hala televizyonlarda reklamları var. Küresel olarak iş yapan bir web sitesi Trivago, bir dev otel rezervasyonu konusunda. Avustralya'nın Yüksek Mahkemesi tarafından tüketiciyi yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle 45 milyon dolar ceza yazıldı. Avustralyalı tüketicilerin 30 milyon dolar zarar etmesine yol açtığı söyleniyor bu web sitesinin. O yüzden de anayasa, en azından Avustralya'nın Yüksek Mahkemesi 44.7 milyon dolar artı yasal masraflar kesti, ceza olarak kesti bu siteye, küresel siteye. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümümüzü dinleyeceksiniz. Hafta sonu Türkiye'de tansiyon yüksek. Türkiye Süper Ligi'nde maçlar bu akşamki Rize-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle: Gaziantep-Göztepe, Fatih Karagümrük-Giresun, Adana Demirspor-Trabzon, Başakşehir-Hatay, Yeni Malatya-Konya, Antalya-Kayseri, Altay-Galatasaray, Beşiktaş-Kasımpaşa ve Sivas-Alanya. Bu maçlar öncesinde Trabzonspor 73 puanla lider ve ikinci Fenerbahçe ile arasında 11 puan var. Konya 3. Başakşehir 4. sırada. Beşiktaş 7 ve Galatasaray 12. sırada. Ligin bitmesine 5 hafta kaldı. Fenerbahçe Rize'de puan kaybederse ve Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u yenerse bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilir. Trabzonspor Türkiye Kupası'nda da iyi gidiyor. Takımın 37 yıl sonra çifte kupa mutluluğu yaşaması mümkün. Fenerbahçe-Rize maçı Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 3'te başlıyor. Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ise Avustralya saatiyle pazar sabah 3.30'da. Avustralya A Ligi'nde ise bu akşam 7.45'te MacArthur-Melbourne Victory maçı var. Yarın 7.45'te Newcastle Jets Central Coast'la oynuyor. Pazar günü 1'de Wellington-Western Sydney maçı var. 5'te ise Adelaide United Perth'le karşılaşıyor. Victoria eyaletindeki toplum takımlarımıza dönecek olursak, Victoria Premier Ligi'nden Hume City, yani Anadolu Spor, bu akşam 8'de deplasmanda Green Gully ile oynuyor. Victoria eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Wirralsea United, yani Hilal Spor, yarın akşam 7'de FC Clifton Hill'i konuk ediyor. Hilal Spor'un 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Rovers, yani Albion Türk Gücü, yarın saat 3'te deplasmanda Mill Park'la karşılaşıyor. Albion Türk Gücü 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle ligin 3. sırasında. Yarın karşılaşacağı Mill Park ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ligde lider. Aynı ligdeki Çağrı Spor, yani Hume United ise yarın akşam 8'de Epping City'yi konuk ediyor. Sayın dinleyiciler, programın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Büyürken, Türkiye'de büyürken 23 Nisan en keyifli zamanlardan biriydi. Türkçe konuşan toplumun çocuklarının Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Pazartesi de Anzak günü. Pazartesi günkü yayınımızda tarihçi Vecihi Başarı'nı stüdyomuzda konuk edeceğiz. Tekrar hatırlatmak istedim bugünün özellikle Avustralyalı Türk toplumu için önemini konuşacağız Vecihi Bey'le. Bir sonraki programımız pazartesi günü saat 14'te başlayacak. En son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.